Antropoloji.
Ünite 5. İnsanın Evrimi.
Kendimizi bir biyolojik türün üyesi olarak algılamak, diğer canlılarla ortak özelliklerimizden söz etmek ve bunun nedeninin ortak bir kökenden gelmemiz olduğu gerçeğini görmek biz insanlara zor gelir. Biz sanki doğanın bir parçası değilmişiz, doğaüstü canlılarmışız gibi düşünürüz. Oysa biz de bütün diğer canlılar gibi doğanın bir parçasıyız. Bir tür olarak hayatta kalmak ve soyumuzu devam ettirebilmek için bir mücadele verdik. Bu mücadele milyonlarca yıl süren evrim sürecimizdir.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra
evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir?
Primatların evrimi nasıl olmuştur?
İlk hominidler ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?
İnsan nasıl, ne zaman ve nerede evrimleşmiştir sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
Almanya'da Düsseldorf kenti yakınlarında Ren Nehri'nin bir kolu olan Düzel Irmağı'nın aktığı Neander adlı bir vadi vardır. 1856 yılı Ağustos ayında bu vadinin yamaçlarında bulunan Feldhofer Grotto adında bir mağarada kireç taşı çıkarmaya çalışan işçiler bir iskeletle karşılaşırlar. İşçiler bu iskeletin kafatasını, kol ve bacak kemiklerini ve birkaç kaburga kemiğini alıp bir kenara ayırırlar. Kireç taşı ocağının sahibi de bu kemikleri doğa tarihine meraklı olmasıyla tanınan matematik öğretmeni Fullroth'a götürür. Fullroth bu kemiklerin farklı bir insana ait olduğunu hemen anlar. Bir kere bu kemikler çok kalındır. Kafatasının alın kısmı geriye doğru basık, kaşların bulunduğu yerdeki kemik çok fazla çıkıktır. Fullroth bu değişik kemikleri Bonn Üniversitesi anatomi profesörü Hermann Schauhausen'e gösterir. Kemikler bu anatomi profesörünün de ilgisini çeker. Schauhausen 1857 yılında Bonn'da düzenlenen bir bilimsel toplantıda bu kemikler üzerine bir bildiri sunar ve kemiklerin sahibinin Germenlerle Keltlerin atası olan eski ve vahşi bir Kuzey Avrupa kavmine ait olduğuna öne sürer. Ardından bir İngiliz bilim insanı Thomas Henry Huxley, 1863 yılında bu kemiklerin soyu tükenmiş eski bir insana ait olduğunu söyler. Başka bilim insanları da farklı yorumlar yaparlar. Örneğin bazıları bu kemiklerin raşitizm hastalığı nedeniyle böyle göründüğünü öne sürerler. Ancak daha sonraki yıllarda Belçika'da ve Avrupa'nın başka yerlerinde de bu kemiklere benzeyen başka fosil kemikler bulunur. Sonunda bu fosillerin eski bir insan türünü temsil ettiği anlaşılır ve bu tür ilk bulunduğu yere Aften Homo Neanderthalensis olarak adlandırılır. Bundan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde fosiller bulunmaya devam eder ve soyu tükenmiş başka insan türlerinin de olduğu saptanır.
Anahtar kavramlar.
Tarih öncesi. Evrim.
İnsan evrimi.
Doğal seçilim.
İnsansılar.
İlk insanlar.
Taş aletler.
Mağara sanatı.
İçindekiler.
Giriş.
Evrim düşüncesinin gelişimi.
Primatların evrimi.
İlk hominidler.
İlk insanlar.
Giriş.
İnsanın biyolojisi, çeşitliliği, biyolojik uyarlanması gibi insanı ilgilendiren birçok sorun evrim bakış açısıyla çözümlenebilir. Evrim basitçe zaman içerisinde bir türün genetik yapısında meydana gelen değişimi ifade eder. Eğer bu değişim genetik yapıda bir kuşaktan diğerine olduysa mikro evrim olarak adlandırılır. Ancak türü oluşturan grupların üreme engeliyle birbirlerinden ayrılarak yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağladıysa değişim makro evrim olarak adlandırılır.
Hemen herkes evrim kuramı ile ilgili bir tartışma duymuş ya da bu konuda bir fikir beyan etmiştir. Bu konudaki tartışmalar çoğu zaman bilimsel ve dini görüşlerin çarpışmasına dönüşmektedir. Oysa bu iki alan birbirinden çok farklıdır. Bilim ve din farklı türde sorular sorar ve bu sorulara farklı tarzda cevaplar sunarlar.
Örneğin bilim insan ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Zaman içerisinde değişim geçirmiş midir gibi sorular sorup bu sorulara kanıtlar aracılığıyla cevap vermeye çalışır. Oysa din, biz insanlar neden varız, hayatımızın anlamı ne, iyi bir insan olmanın yolu nedir gibi sorular sorar ve bu sorulara doğaüstü bir gücü referans alan cevaplar verir. Bilim sorgulamaktır ama din sorgulanamaz. Bilimsel yöntem soru sormaya, gözlem yapmaya, hipotezler geliştirmeye ve bu hipotezleri sınayarak kuramlar ortaya koymaya dayanır. Bir hipotez gözleme dayanarak oluşturulan sınanabilir bir önermedir. Bilimsel bir kuramsa kanıtlarla çok iyi bir şekilde desteklenmiş bir hipotezdir.
Bu nedenle canlılığın kökeni ve gelişimini açıklayan evrim bilimsel bir kuramdır. Çünkü pek çok sağlam kanıtla desteklenmektedir. Biyoloji, jeoloji, antropoloji, hatta arkeolojiden elde edilen veriler yalnızca insanın değil bütün canlıların zamanla değiştiğini defalarca göstermiştir. Geçmişte mevcut olan yaşam formları günümüzde bulunmamakta, günümüzdeki canlılara ise milyonlarca yıl öncesine ait jeolojik tabakalarda rastlanılmamaktadır. Eski canlı formlarına ait binlerce kemik ve dişlerden oluşan fosil kalıntıları ele geçmiştir. Örneğin günümüzde yaşayan tek toynaklı atın önce 5 parmaklı ayaklara sahip olduğunu, zamanla parmaklarını kaybederek 3 ve en sonunda da bugünkü gibi tek toynaklı bir canlıya dönüştüğünü, insanın dişlerinin geçmişte iri olduğunu ve 10 bin yıllık zaman diliminde dişlerin yaklaşık %20 oranında küçüldüğünü bu fosillerden öğreniyoruz.
Sıra sizde 1. Bilimsel bir kuram kanıtlarla desteklenen bir hipotez olduğuna göre evrim kuramının kanıtları neler olabilir tartışınız.
Evrimin en önemli kanıtı fosillerdir. Fosiller geçmiş dönemlerde yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntılarıdır. Bu fosilleri paleontoloji veya paleoantropoloji uzmanları inceler ve değerlendirirler. Fosillerin ne kadar eski olduğu özel tarihleme yöntemiyle saptanır. Böylece fosillerin temsil ettiği eski canlı formlarının bugün yaşayan benzerleriyle ne kadar benzeştikleri ya da ne kadar farklı oldukları saptanabilir. Değişimlerin ne zaman ve nasıl olduğu belirlenebilir. Bu değişimlerle dünyanın zaman içerisinde geçirdiği iklimsel dönüşümlerin ve yer hareketlerinin bağlantıları kurulabilir. Evrim, çoğu zaman bazı canlı formlarının yok oluşu ve yeni formların ortaya çıkışı şeklinde izlenebilir. Örneğin birçok canlı formunun evrim sürecinde yeterince iyi uyarlanamadığı için soyunun tükendiği, örneğin dinozorlar ve yerlerini başka canlıların aldığı, örneğin memeliler, fosillerden öğreniyoruz.
Evrim düşüncesinin gelişimi.
Yaygın inanışın tersine Charles Darwin evrim fikrini ortaya atan ilk düşünür değildir. Evrim düşüncesiyle ilgili bilgilerin kökeni antik çağa kadar uzanmaktadır. Yaşamın ilk ögesinin su olduğunu ileri süren Thales her şeyin kökenini suya dayandırmaktadır. Anaximandros'a göre yerler önceleri sularla kaplıydı ve ilk meydana gelen canlılar suda yaşayan balık benzeri canlılardı. Anaximandros balıkları insana kadar pek çok hayvan türünün kaynağı olarak görmekte ve evrim düşüncesinin de temelini atmaktadır. Anaximenes ise her şeyin kökenini havaya bağlamaktadır. Ona göre dünyada yaşayan canlılar ilk kez ıslak bir ortamda gelişmeye başlamışlardı. Antik düşünürlerin bir kısmı canlılığın kökenini ve gelişimini tanımlarken Herakleitos canlılar arasındaki savaşımdan bahsederek doğal seçilim fikrinin öncülüğünü yapmıştır.
Ünlü düşünür Aristoteles, değişimi maddenin varoluş biçimi olarak görmektedir. Canlıları ilk kez sınıflayan Aristoteles'e göre canlılar alemi bir merdiven gibidir. Bitkilerden insana bütün canlılar sürekli ve hiyerarşik bir skalada yer almaktadırlar. Bu skalada basitten karmaşığa doğru gelişerek insana ulaşan bir dönüşüm mevcuttur. Canlıların en ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğunu, doğanın gereksinimlerine göre organların oluştuğunu belirterek transformizm adı verilen ilk evrim düşüncesini ortaya atan düşünür Aristoteles'tir. Ancak Aristoteles'e göre bu değişim düzenlidir ve bir amaca yöneliktir. Doğa tarihçileri olarak da adlandırılan ilk doğa bilimcilerden Carl von Linne, 1707-1778, taksonomi olarak da bilinen sınıflamayla bilinen bütün canlıları anlamlı gruplar halinde organize etmiştir. Linne aynı zamanda cins ve tür ayrımını yaparak ikili isimlendirmeyi bilim dünyasına kazandırmıştır.
Fransız anatomist Cuvier 1769-1832 jeolojik katmanlarda yer alan fosilleri inceleyerek bunların önemli bir kısmının geçmişte soyları tükenmiş canlılara ait olduğunu göstermiştir. Tabakalarda bulunan fosilleri inceleyen Cuvier, değişik katmanlarda saptanan fosiller arasındaki farklılıkların sel, deprem, volkanik patlama gibi tufanlarla açıklanabileceği tufan kuramını geliştirmiştir. Tufan kuramına katastrofizm de denilmektedir.
Bu kuram yaşanan tufanların birçok canlı türünü yok ettiğini, daha sonra bu canlıların yerine Tanrı tarafından yenilerinin yaratıldığını kabul etmektedir. Her ne kadar değişen dünya ve canlılar arasındaki farklılıkları açıklama çabaları 18. yüzyıla kadar uzansa da, bu döneme kadar inanılan temel görüş, canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan yaratılışlıktır.
Canlıların değişmez niteliklere sahip oldukları görüşünü zedeleyen ilk kuram Jean-Baptiste Lamarck 1744-1829 tarafından ileri sürülmüştür. Lamarck'a göre canlı yaşamı boyunca çevreye uyum sağlayarak belli özellikler kazanır. Daha sonra bu değişiklikleri kendi çocuklarına aktarır. Kazanılan karakterlerin kalıtımını açıklayan Lamarckizm'de uzun süre kullanılmayan organlar güdükleşir ve fonksiyonunu yitirir. Körelir. Buna karşın ihtiyaçlara bağlı olarak kazanılan özellikler ise gelecek kuşağa aktarılır. Bu kurama göre balta kullanan bir ormancının yaşarken kazandığı güçlü kol kasları ve irileşmiş kemikleri onun çocuklarına kalıtsal olarak aktarılacaktır. Kolu kesilen insanların çocuklarının kola sahip olarak doğmaları bu görüşün yanlış olduğunun en basit ispatıdır.
Jeolojinin kurucusu olarak da bilinen Charles Lyell, 1797-1875, günümüzde gözlenen jeolojik süreçlerin geçmiştekilere benzer bir şekilde gerçekleştiğini öngörmüştür. Tek düzelik olarak da bilinen bu düşünce, yeryüzünü oluşturan katmanların günümüzde gözleyebildiğimiz rüzgar, sel, erozyon, bitkiler, volkan patlamaları, depremler ve buzul hareketleri gibi tek düze olan doğal süreçlerle oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu olgular zaman içerisinde değişebilmekle birlikte bunları etkileyen süreç yavaş ve tek düzedir. Bu kuramın sağladığı en önemli katkı, yeryüzünün tarihinin son derece kısa bir geçmişe sahip olduğu, hatta kutsal kitaplardan hareketle yapılan hesaplamalara göre İsa'dan önce 4004'te yaratıldığı yönündeki görüşleri zayıflatmasıdır. Dolayısıyla bu açıklama canlılardaki yavaş ve tedrici değişim için gerekli olan uzun zaman dilimi fikrine olanak sağlamıştır.
Lamarck, Lyell ve Cuvier gibi düşünürler aslında evrim düşüncesinin temelini atmış ve evrimle ilgili kuramlar kısmen de olsa Darwin öncesinde geliştirilmiştir. Darwin, evrimin doğal seçilim yoluyla nasıl gerçekleştiğini kuram haline dönüştürmüştür. Onun evrim düşüncesine en önemli katkısı, jeoloji, ekonomi, anatomi gibi farklı birçok alandan bilgileri bir araya getirip sentezleyerek yeni bir kuram ortaya koymuş olmasıdır.
Sıra sizde 2. Evrim düşüncesi neden Charles Darwin'e mal edilmektedir? Tartışınız.
Canlıların evrim geçirdiği düşüncesinin temelleri antik çağ doğa felsefecilerinden Cuvier, Lamarck ve Lyell gibi 19. yüzyıl doğa bilimcilerine kadar birçok isim tarafından atılmıştır. Ancak evrim düşüncesini ilk defa Darwin tutarlı bir bilimsel kuram haline getirmiştir. Darwin'in evrim fikrine en önemli katkısı evrimin temel işleyiş ilkesi olan doğal seçilimi keşfetmiş olması ve bu ilkeyi pek çok örnekle desteklemesidir. Her ne kadar kılıtımın yasalarla ilgili bir takım eksikleri olsa da Darwin, evrimin nasıl işlediğini açık ve net bir biçimde ortaya koymuş en önemli evrim bilimcidir. Bu nedenle evrim denince ilk akla gelen isim her zaman Charles Darwin olmaktadır.
Beagle gemisiyle yaklaşık 5 yıl süren seyahati boyunca Charles Darwin 1809-1882 öncelikle incelediği türlerin hemen hepsinin çeşitlilik yani varyasyon gösterdiğini gözlemiştir. Bir türün devamı ve evrimsel başarısı için türü oluşturan bireylerin çeşitliliğinin zorunluluk olduğu sonucuna varmıştır. Darwin, çeşitliliğin türlerin yaşadıkları çevreyle uyumlu olduğunu, her canlının yaşadığı alana uyarlandığını göstermiştir. Türlerin yaşadıkları çevreye uyarlanmadaki farklılıkların nedeni nedir?
Darwin, ekonomist ve nüfus bilimci olan Thomas Malthus'un 1766-1834 bir makalesini okuyarak bu soruna kısmen bir yanıt buldu. Malthus, canlıların yaşayan bireylerden çok daha fazlasını dünyaya getirdiklerini, birçok bireyin erişkinlik ve üreme aşamasına gelmeden yaşamını yitirdiğini belirtmektedir. Eğer böyle olmasaydı, popülasyonlar çevrenin onları besleyemeyeceği oranda hızla artacaklardı. Buna karşın doğadaki nüfus bir denge içerisindedir. Nüfusun büyüklüğü, açlık, kıtlık, hastalık ve savaşlarla kontrol edilmektedir. Doğada yaşayanların sayısının doğanın taşıyabileceğinden daha fazla olması nedeniyle hem tür içerisinde hem de türler arasında bir mücadele vardır. Bu mücadelede en iyi olanlar, yani çevreye uyarlanmaları en başarılı olanlar hayatta kalmaktadır.
Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri en fazla et, süt, ve yumurta veren hayvanlarla en iri ve en fazla tohumu veren bitkileri seçerek yapay seçilim olarak da bilinen bu yöntemi tarımın keşfinden bu yana uygulamaktadır. Darwin, canlıların arasında da beslenme, üreme gibi nedenlerle bir mücadelenin olduğunu, bu mücadelede yaşadığı çevrede en iyi uyarlanan ve üreyenlerin başarılı oldukları, diğerlerinin ise elenerek yok oldukları sonucuna ulaşmıştır. Diğer bir deyişle çiftçilerin çeşitlilik gösteren ürünler arasında yaptığı seçimi doğa bir amacı olmaksızın yapmaktadır. Kuşaklar boyunca çevrelerine uyumlarında daha avantajlı olanların ve daha çok yavru verenlerin seçiliminin canlılardaki değişimin temel düzeni olduğunu vurgulayarak doğal seçilim yoluyla evrim kuramını geliştirmiştir. Doğal seçilimde canlıların gösterdiği çeşitlilik oldukça önemlidir. Gerçekte hiçbir genetik değişke yani varyant bir diğerine göre avantajlı değildir. Bir koşulda avantajlı olan durum bir diğer durumda dezavantaj olabilir.
Bu nedenle ortamda yaşayan canlıların nasıl olacağını, bulunduğu bölge ve coğrafya değil, şans, biyo-coğrafya ve doğal seçilimin birlikte işlemesi belirlemektedir. Seçilim hiçbir zaman mükemmeli yaratmak ya da mükemmele ulaşmak amacına hizmet etmemektedir. Her ne kadar biz insanlar kendimizi mükemmel bir varlık olarak kabul ediyorsak da, soylarının devamını sağlayan bütün türler çevrelerine uyum açısından insan kadar mükemmeldirler. Kısacası evrim canlılardaki değişimden başka bir şey değildir. Her ne kadar doğal seçilim yoluyla evrim kuramı Darwin ile birlikte anılsa da aynı sonuçlara Alfred Russel Wallace 1823-1913 tarafından da ulaşılmıştır.
Darwin, canlıların çeşitliliğinin evrim açısından önemini, popülasyon içerisindeki mücadele ve üreyen grupların birbirlerinden izolasyonunu ve coğrafi engellerin yeni bir türün oluşumundaki etkisini açıklamakla birlikte, tür içerisindeki çeşitliliğin kaynakları, tür içlerinde çeşitliliğin nasıl devam ettiği ve evrimin hızı gibi temel evrim sorunlarını çözümleyememiştir. Ancak bu sorunlara yanıtlar farklı doğa bilimcilerden gelmiştir. Sir Francis Galton, 1822-1911, farklı renkteki tavşanlardan kan alarak bunu diğer tavşanlara transfer etmiş, ardından bireyleri çiftleştirmiş, ancak renk özelliğinin kan transferi aracılığıyla geçmediği sonucuna ulaşmıştır. Alman biyolog August Weismann, 1834-1914, bütün kalıtsal bilginin germplazma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamıştır. Bu ise modern genetiğin temelini oluşturmuştur.
Özelliklerin gelecek kuşaklara nasıl aktarıldığı sorunu Çek bilgin Gregory Mendel'in 1822-1884 bezelyeler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla çözümlenmiştir. Mendel, 1856'da bir manastırın bahçesinde bezelyelerin 7 farklı özelliğinin kılıtımı üzerinde bir dizi deneysel üretim çalışmasına başlamıştır. Bezelyelerin her birinin kısa, uzun, sarı, yeşil, buruşuk, düzgün gibi iki farklı formu olduğunu gözlemlemiştir. Uzun ve kısa bezelyeler çaprazlandığında birinci kuşakta hepsi uzun olmaktadır. Melezler çiftleştirildiğinde bir sonraki kuşakta özellikler özgün biçimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu ise melez bireylerde baskın olan özelliğin çekinik olanı baskıladığını, çekinik özelliğin birinci kuşakta kaybolmadığını göstermektedir. Melezlerin çaprazlanması sonucunda her uç uzun bitkiye karşın bir kısa bitki ortaya çıkmaktadır.
Mendel genetik özelliklerin ayrı birimler halinde eşit oranlarda karışan modeline karşıt tanecikli kalıtım modelini bulmuştur. Mendel'in ortaya koyduğu bir diğer buluşsa bezelyenin biçimi ve rengi gibi özelliklerin birbirinden bağımsız halde gen olarak bildiğimiz özellikler tarafından aktarıldığıdır. Yani bir bezelye sarı ve buruşuk olabildiği gibi yeşil ve buruşuk da olabilmektedir. Renk ve buruşukluk birbirlerinden bağımsız olarak dizilmektedirler.
Mendel bir kuşaktan diğerine kalıtımın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyarken, türün ya da türü oluşturan popülasyonların genetik yapısındaki çeşitlilik rekombinasyon ile açıklanmıştır. Rekombinasyon rastgele üreme ile bir türün gen havuzu içerisindeki genlerin bir araya gelerek sonsuz bir çeşitlilik oluşturabilmeleridir. Ancak bu özellik mevcut genetik yapı içerisine yeni özelliklerin nasıl girdiğini açıklayamamaktadır. Bu durumda mutasyon adı verilen bir diğer evrimsel süreç karşımıza çıkmaktadır.
Bilindiği gibi canlıların genotipik özellikleri genetik kod olarak bilinen kromozomlar aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu genetik kod, ışınım, kimyasal gazlar gibi dış etkilerle rastgele değişebilmektedir. Bu değişim canlının ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Mutasyonlar çoğunlukla zararlı olmakla birlikte bazıları o çevre koşulları içerisinde etkisiz yani nötr, çok azıysa zararlı değil, yararlı olabilmektedir. Ortaya çıkan mutasyonlar doğal seçilim yoluyla elenmedikleri, üreme aracılığıyla gelecek kuşağa aktarıldıkları sürece popülasyonun gen havuzuna yeni özelliklerin katılmasının, diğer bir deyişle türün çeşitlenmesinin ham maddesini oluşturmaktadır.
Genetik yapı yalnızca mutasyonlar aracılığıyla değil, aynı zamanda bir kuşaktan diğerine bir genin frekansının değişimiyle karakterize olan genetik sürüklenmeyle de değişebilmektedir. Bütün canlılarda üremenin rastgele olması, genetik yapının bir kuşaktan diğerine rastgele değişimine yol açmaktadır. Ayrıca bir popülasyondan diğerine göçler de gerçekleşmektedir. Bu genetik göçlere gen akışı denmektedir. İşte evrim adını verdiğimiz kavram, bu süreçlerin ve eklenebilecek başka durumların karmaşık bir işleyişinin ürünüdür. Evrimin oldukça uzun bir süreci kapsaması nedeniyle evrimin ya da türümüzün tarihin uzunluğunun yanında çok kısa kalan ömrümüzde bunu algılamamız olanaklı değildir. Ancak yaşadığımız dünyanın katmanları içerisinde saklı olan fosil kalıntılarının incelenmesiyle evrimin bir bölümünü algılayabiliriz. O halde öncelikle insanın ve yerleştirildiği primat takımının nasıl bir evrimsel süreçten geçerek günümüze ulaştığını inceleyelim.
Primatların evrimi.
Primatlar da yeryüzünde Paleosen olarak adlandırılan Senozoik çağın ilk evresinde ortaya çıkmışlardır. Senozoik çağ, Paleosen dönem, 65-53 milyon yıl, primat benzeri memeliler. Eosen dönem, 53-37 milyon yıl, ilk primatlar, erken prosömiyenler. Oligosen dönem, 37-25 milyon yıl, antropoidlerin ortaya çıkışı. Miyosen dönem, 25-5 milyon yıl, hominoidlerin yayılımı ve ilk hominidler. Ve Pliyosen dönem, 5-1.8 milyon yıl, hominoidlerin yayılması ve ilk insanlar adı verilen 5 evreden oluşur. Yaygın şekliyle dinozorlar olarak da bilinen iri sürüngenlerin yeryüzünden yok olduğu bu dönemde memeliler ve kuşlar yayılmışlardır.
İklimin günümüzdekinden daha soğuk olduğu ve iklimsel dalgalanmalar gösterdiği Paleosen döneminde memelilerin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Bu memeliler arasında böcekçiller olarak da bilinen gece yaşamına uyarlanmış, ağaçta yaşayan ve böceklerle beslenen memelilerin sayısı hızla artmıştır. İlk primat benzeri memeliler de bu evrede ortaya çıkmışlardır.
Paleosen dönemin sonunda meydana gelen ısınma ve artan yağış miktarı tropikal ve yarı tropikal ormanların genişlemesine yol açmış, bu değişim ise primatlar için uygun yaşam alanları yaratmıştır. Atlar, balinalar, yunuslar gibi birçok memelinin ortaya çıktığı Eosen dönemde primat benzeri memelilerden ağaca tırmanmaya yarayan kavrayıcı el ve ayakları, kısalmış burun çıkıntıları ve iri beyinleri olan ilk gerçek primatlar, erken prosömiyenler evrimleşmişlerdir.
Havanın tekrar soğuduğu, otlakların artmasına karşın ormanlık alanların daraldığı, olasılıkla buna bağlı olarak etçilerin yayıldığı Oligosen döneminde gerçek maymunlar olarak da adlandırılan antropoidler ortaya çıkmıştır. Mısır'da ele geçen ve 33 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Aegyptopithecus tipik bir oligosen maymunudur ve eski dünya maymunlarının atası olarak kabul edilmektedir. Oligosen dönem aynı zamanda yeni dünya maymunları olarak da bilinen günümüzde Orta ve Güney Amerika'da yaşayan kuyrukları tutucu olan maymunların da ilk kez ortaya çıktığı dönemdir.
Fosil kanıtlarından hareketle goril, şempanze ve insanın ortak atasının ortaya çıktığı ve hominoidlerin atalarının yaygınlaştığı ve sonralarında ise iki ayaklı ilk hominidlerin ortaya çıkmaya başladığı dönem Miyosen'dir. Miyosen dönem memelileri çoğu günümüzde de yaşayan modern görünümlü türlerden oluşmaktadır. Bu döneme kadar birbirlerinden ayrık olan Afrika ve Avrasya kıtaları birbirleriyle birleşmiştir. Yaklaşık 16-17 milyon yıl öncesinde gerçekleşen bu birleşme, Afrika kıtasında 25 milyon yıl öncesinden itibaren ortaya çıkmaya başlayan hominioidlerin Anadolu'nun da içinde bulunduğu Asya ve Avrupa kıtalarına yayılmasına ve bu türlerin çeşitlenmesine yol açmıştır. Miyosen dönem hominoidleri orangutan, goril, şempanze ve insana doğru giden evrimsel hatta yer almışlardır.
İnsan ile jibon, orangutan, goril ve şempanzenin evrimsel olarak ne zaman ayrıldıkları biyolojik antropolojide en fazla tartışılan sorunlardan birisi olmuştur. Fosil kalıntılar bu konuda bazı ipuçları vermekte ise de en önemli bilgiler DNA çalışmalarından gelmiştir. Bu çalışmalar bize hominoidlerin tek bir grup olarak eski dünya maymunlarından 20 milyon yıl önce ayrıldıklarını göstermiştir. Bunu birbirini izleyen 4 ayrılma takip etmiştir. İlk ayrım jibonun diğer hominoidlerden ayrılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu ayrım 12 ila 15 milyon yıl öncesini göstermektedir. İkinci ayrım orangutanın Afrikalı kuyruksuz büyük maymunlardan ayrılmasıdır. Bu ayrım 12 ila 10 milyon yıl öncesine Sivapithecus fosillerinin tarihlendirildiği döneme denk gelmektedir. Sivapithecus fosilleri orangutanlara benzerliği ile bilinirler. Üçüncü ayrım goriller ile hominidler ve şempanze arasında gerçekleşmiştir. Bu ayrımın ise yaklaşık 9 ila 11 milyon yıl öncesini göstermektedir. Moleküler verilere göre hominid ve şempanze evrimsel hatları günümüzden önce 5 ila 8 milyon yıl arasında yayılmıştır.
İlk hominidler.
İnsanın atasal ilişkisinin bulunduğu şempanze, goril ve orangutan gibi kuyruksuz büyük maymunlardan Miyosen dönemin sonlarıyla Pliyosen dönemin başlarında ayrıldığı gerek fosil kalıntılar gerekse moleküler araştırmalarla ortaya konulmuştur. Hominidler, kuyruksuz büyük maymunlarınkinden daha iri beyinli, onlardan daha az çıkıntılı yapan yüz iskeletine, küçülmüş köpek dişlerine sahip iki ayak üzerinde dik yürüyen primatlardır. Geç Miyosen ve erken Pliyosen döneme tarihlendirilen fosillerin sayısı son derece sınırlı olmakla birlikte son birkaç yıl içerisinde Afrika'daki araştırmalar Sahelanthropus tihadensis, Orurin tugenensis ve Artibithecus ramidus adları verilen yeni fosil cins ve türlerin gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. Yaklaşık 4,5 ila 7 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bu fosil kalıntılar üzerinde yürütülen ayrıntılar çalışmalar, bunların iki ayağı üzerine dik yürüyen cinsler olduğunu ortaya koymuştur. İnsansı özelliklerinin yanı sıra uzun kollar, iri diş yapısı, eğri parmakları ve duruş pozisyonu gibi kimi özellikler açısından insandan farklılaştığı bilinen bu türlerden biri ya da birkaçı insanın atasal kuşağını oluşturmuşlardır. Tamamı Afrika kıtasında ele geçen ilk hominidlere ilişkin bu kalıntılar dik yürümenin kökeninin 6-7 milyon yıl öncesine kadar uzandığını göstermektedir.
Ardipithecus ramidus'a ait leğen kemiği, bacak ve ayak kemikleri bunların iki ayakları üzerinde dik yürümeye uyarlandığını göstermektedir. Kafanın altında yer alan ve omurganın yerleştiği delik dik yürüyen insanlarda olduğu gibi öne doğru yerleşmiştir. Ormanlık bir alanda yaşamlarını sürdürdükleri belirlenen Ardipithecus ramiduslar, hominidlerin dik yürüme özelliklerinin sanıldığı gibi savanlık alanlarda değil, ormanlık alanlarda başladığını göstermeleri açısından önemlidir. Ardipithecusların dik yürüme gibi insansı özellikleri bulunmakla birlikte, kuyruksuz büyük maymunlarla en fazla benzerlik gösteren hominid olma özelliği vardır. Bu nedenle Ardipithecusların insan evrim çizgisinde nerede bulunduğu hala tartışmalıdır.
1924 yılında Güney Afrika'da Transvaal eyaletinin Taung bölgesindeki bir taş ocağında işçiler tarafından bulunarak incelenmek üzere Raymond Dart adlı bilim adamına götürülen 3-4 yaşlarında bir çocuğa ait kafatası fosiliyle birlikte ilk kez hominid oldukları kuşkuya yer bırakmayacak nitelikteki Australopithec'lerle karşılaşmaktayız. Bu fosile önceleri kuyruksuz büyük maymunlara benzetilmesi nedeniyle Australe yani güney ve Pithecus yani maymun sözcüklerinden türetilerek Australopithecus ismi verilmiştir. Ancak özellikle 1970'lerden sonra hız kazanan araştırmalarla sayıları yüzleri aşan iki cins olan Australopithecus ve Paranthropus ve 8 türle temsil edilen insansılarla karşı karşıya olduğumuz anlaşılmıştır.
Yeni araştırmalar ve taksonomik sınıflandırmalarla bu cins ve türlerin sayısında değişebilirlik olmasına karşın mevcut veriler A. anemensis, A. aferensis, A. bahrelgı hazali, A. garhi, A. afrikanus, A. aethiopicus, A. boisei ve A. robustus olmak üzere 8 türün mevcut olduğunu göstermektedir. Bunlardan Aethiopicus, Robustus ve Boisei kaba yapılı Australopithecus grubunda ya da Paranthropus cinsi içerisinde değerlendirilirken Anemensis ve Aferensis arkeik yapılılar arasında Africanus ise narin yapılı Australopithecus altında incelenmektedir.
Australopithecus fosillerine yalnızca Afrika kıtasında rastlanan bir cinstir. Australopithecus türlerinin çoğuna Doğu ve Güney Afrika'da Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika gibi ülkelerinin sınırları içerisinde rastlanmıştır. Ekolojik araştırmalar Australopithecus'lerin yaşadıkları ortamların çoğunlukla savanlık, yarı savanlık ya da açık ormanlık alanların bulunduğu Rift Vadisi'nin çevresinde yer alan ve oldukça çeşitlilik gösteren ekolojik ortamlara uyum sağladıklarını göstermiştir. Bununla birlikte 1995 yılında Çad'da Bahr el Ghazal bölgesinde eski bir nehir yatağında gün ışığına çıkarılan Australopithecus Bahrel Ghalizi, bu cinsin Rift Vadisi'nden oldukça uzak bölgelere Orta Afrika'ya kadar yayıldıklarını göstermiştir.
Australopithecus'ler iri çeneli ve dişleri buna karşın küçük beyin hacmiyle karakterize olan bir cinstir. 380 ile 530 cm3 arasında dağılım gösteren beyin kapasiteleri, modern insanın beyninin 3'te 1'i kadar, kuyruksuz büyük maymunlarınkiyle hemen hemen aynı boyuttadır. Elmacık kemikleri oldukça iri ve yanlara doğru çıkıntı yapan Australopithecus'lerin yüzleri insandan çok kuyruksuz büyük maymunları andırmakla birlikte onları tam bir benzeri de değildirler.
Australopithecus'lerin dişleri oldukça iridir. Dişlerinin iriliğine bağlı olarak çeneleri de son derece iridir. Çenelerin iriliği özellikle daha iri dişli olan Paranthropus'larda daha belirgindir.
Diş yapıları ve bunların üzerlerinde gözlenen mikro düzeydeki aşınma izleri, Australopithecus'lerin çoğunlukla meyve, yaprak, bitki filizi, kökler, sert ve kabuklu yemişler gibi bitkilerle beslendiğini saptanmıştır. Diş mineleri ve kemikler üzerinde yapılan eser element analizleri, bu cinsin beslenmesine hayvansal proteine de dahil ettiklerini göstermiştir. Hayvan proteini ihtiyaçlarını böcekler, tırtıllar, yumurtalar, küçük memeliler, yavru hayvanlar ve hayvan leşlerinden karşıladıkları belirlenmiştir. Bütün Australopithecus türleri hem bitki hem de hayvanlardan oluşan karma, omnivor bir beslenme alışkanlığına sahiptirler. Ancak iri dişli kaba yapılı Paranthropus'ların beslenmelerinde bitki kökleri, yumrulu bitkiler, hatta ağaç kabuklarının daha fazla yer tuttuğu farklı bir beslenme modeline sahip oldukları da bilinmektedir.
Australopithecus'lerin boy uzunluğu 110 ila 150 cm arasında dağılım göstermektedir. Kolları bacaklarına oranlandığında kollarının görece uzun olduğu gözlenmektedir. Australopithecus'lerin bütün türleri hiç kuşkuya yer bırakmayacak nitelikte dik yürümektedirler. Leğen kemikleri şempanze ve orangutanlarda olduğu gibi dar ve yüksek değil, insanda olduğu gibi geniş ve alçaktır. Ayak baş parmakları diğerlerine göre daha ayrık olsa da omurga sistemi dik yürümenin temel özelliklerine bütünüyle sahiptir. Yalnızca iskeletleri değil, Tanzanya, Laotoli'de 3.6 milyon yıl öncesine tarihlendirilen ve volkanik tüflerden saptanan Australopithecus afarensis'e atfedilen iki erişkin ve bir çocuğa ait ayak izleri de dik yürümenin önemli kanıtlarını sağlamaktadır. Bu ise kökeni 6-7 milyon yıl eskiye uzayan dik yürümenin hominidlere özgü temel bir uyarlanma biçimi olduğunu göstermektedir.
Dik yürüme insan evrimi açısından son derece önemlidir. Astralopiteklerin yaşadıkları alanlar çoğunlukla savanlık ve açık ormanlıklardan oluşan bir ekolojiye sahiptir. Bu tür ormanlarda anatomisi hızlı koşmaya uyarlanmış olan dört ayaklı hayvanlar ile el parmaklarının dışına dayanarak hareket eden kuyruksuz büyük maymunlardan ziyade iki ayaklı yürümeye uyarlanan insansılar bu hareket sistemiyle uzakta yer alan düşmanlarını kolaylıkla görebilmekte, saklanabilmekte ya da ağaca tırmanabilmektedir. Bu hareket sisteminin diğer hareket sistemlerinden daha az enerji gerektirdiği de kabul edilmektedir. Dik yürümenin ekolojik ve enerji açısından sağladığı avantajlardan çok, kolların harekete katkısı yerine ellerin serbest kalması açısından son derece önemli bir evrimsel uyarlanmadır.
Dolayısıyla serbest kalan eller, insanın bunları besinlerin taşınması, alet kullanımı, alet yapımı ve hatta avlanmada kullanılmasına yol açacak olması nedeniyle son derece önemlidir. Australopitek ve Paranthropusların dik yürümelerine dolayısıyla ellerinin serbest kalmasına karşın alet yaptıklarına ilişkin kanıtlar yoktur. Günlük yaşamında ilkel düzeyde alet üretip kullanıldığı bilinen şempanzelerden gerek anatomik gerekse toplumsal örgütlenme açısından daha gelişmiş özelliklere sahip olan Australopiteklerin alet üretmedilerse bile taş, kemik ve bunun gibi nesneleri şeklini değiştirmeden ama bir alet gibi kullanmış oldukları tahmin edilmektedir.
Sıra sizde 3. Sizce dik yürüme ilk hominidlere veya insansılara ne tür avantajlar sağlamış olabilir? Tartışınız.
Dik duruş ve yürüme biçimi ilk hominidlere bir takım yaşamsal avantajlar sağlamış olmalıdır. Bu avantajlarla ilgili çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. Örneğin ilk hominidler yaşadıkları savanlık ve seyrek ormanlık alanlarda dik durdukları için uzaktaki tehlikeleri daha erken fark edip kaçmaya fırsat bulmuş olabilirler. Başka nedenlerse grubun diğer üyelerini gözden kaybetmemek, uzaktaki besin kaynaklarını görmek ve bu hareket sistemi sayesinde daha az enerji harcamak olabilir. Dik duruş sayesinde eller serbest kalır ve bu da önemli yararlar sağlar. Homo genus'unun ilk üyeleri serbest kalan elleriyle alet yapabilmiş ve kullanabilmişlerdir. Alet yapmaksa insana özgü yaratıcılığın, teknolojinin veya daha geniş anlamda kültürün başlangıcı demektir. Dolayısıyla dik yürüme çok basit gibi görünen ama evrimsel açıdan çok önemli bir uyarlanmadır.
İri dişleriyle güçlü çiğneme kasları, iri diş ve çeneleriyle Paranthropus cinsi evrimsel açıdan körelmiştir. O halde insana giden evrim hattında yer alan türler iri dişli, kaba yüzlü olanlar değil, küçük dişli, küçük yüzlü ve görece iri beyinli olan türlerdir.
İlk insanlar.
Evrimsel anlamda insan sayılmak ya da homo cinsine dahil edilmek için başta alet üretimi ve kullanımı olmak üzere dik yürüme, iri bir beyin, konuşabilme yetisi gibi özelliklerin bütününe sahip olmak gerekmektedir. Bilim insanları insanı insan yapan en temel özelliklerin bunlar olduğunda fikir birliğine varmışlardır. Bu özellikler tam olarak ancak bizde yani Homo sapienslerde bulunmakla birlikte bunların gelişimi homo cinsini oluşturan Homo habilis, H. rudolfensis, H. ergaster, H. erectus, H. neandertalensis, H. antecessor, H. heidelbergensis ve nihayet H. sapiens gibi türlerde 2.5 milyon yıllık bir evrimsel süreçte gerçekleşmiştir.
Homo habilis ve Homo rudolfensis.
Homo habilis adını fosillerle birlikte ele geçen taş aletler ve üzerinde kesik izleri saptanan hayvan kalıntılarından hareketle kendisine atfedilen becerikli, yetenekli insan tanımlamalarından almıştır. Homo habilis fosillerinin en önemli kısmı Doğu Afrika'da ele geçmiştir. Güney Afrika'dan da gün ışığına çıkarılan fosiller bulunmakla birlikte son zamanlarda her iki bölgeden ele geçen fosiller Homo habilis ve Homo rudolfensis olmak üzere iki farklı tür altında değerlendirilmektedir. Bunlardan iri beyinli ve iri dişli olanlar Homo rudolfensis olarak adlandırılırken daha küçük beyne sahip, küçük dişte ve yüz yapısı gösteren grup ise Homo habilis olarak adlandırılmaya devam edilmektedir. Bu başlık altında rudolfensisler ve habilisleri birlikte ele alıyoruz.
İlk insan olarak değerlendirilen Homo habilis, günümüzden önce yaklaşık 2.4-1.6 milyon yılları arasında Afrika'da yaşayan yok olmuş bir türdür. Homo habilislerin yüzleri Australopithecus africanus'tan daha narin ve küçüktür. Modern insanınkinden daha iri ama africanuslardan daha küçük dişlere sahiptirler. Australopithecus africanus'tan yaklaşık %30 daha fazla olan beyin kapasiteleri 500 ila 850 cm3 arasında değişmektedir. Bu değerlerin alt sınırı Australopithec'lerin üst sınırıyla, üst sınırı ise Homo erectus'larla örtüşmektedir.
Yaklaşık 130 cm boy uzunluğuna, ortalama 45 kilogram civarında ağırlığa sahiptirler. Boyları Australopithecler gibi kısa olan Homo habilislerde kollar günümüz insanına oranla daha uzundur. Bu tür Afrika'nın savanlık ve çalılık ortamlarında yaşamını sürdürmüştür. Yaşam biçimleri hakkında çok az şey bilinmekle birlikte bunların Oldovan kültürü ya da yontuk çakıl kültürü olarak adlandırılan alet teknolojisini geliştirdikleri saptanmıştır. Homo habilisler günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla taşların bir ya da birkaç bölgesini kırarak kaba taş baltalar üretmişlerdir. Ürettikleri aletlerle habilislerin avlandıklarına ilişkin kesin kanıtlar mevcut değildir. Genel kanı, Homo habilislerin yırtıcı hayvanların bıraktıkları leşleri parçalamak ve bitki köklerini çıkarmak gibi birçok amaç için ürettikleri aletleri kullandıkları yönündedir. Bu nedenle alet üretimi ve bunu gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta kullandıkları konusunda, yani hiçbir kuşkunun bulunmadığı ilk fosil grubu, ilk insan Homo habilis'tir. Homo habilislerin anamnesis ve aferensis hattındaki Australopithec'lerden evrimleştiği ve Homo ergaster ve Erastus'ların da atası olduğu kabul edilmektedir.
Homo ergaster ve Homo erectuslar.
Afrika'da ele geçen ve 1.8 ile 1.6 milyon yıl öncesine tarihlendirilen insan fosilleri esasen Homo erectuslar ile büyük benzerlikler göstermesine karşın Homo habilis ve Australopithec'lere de benzeyen bazı özellikleri nedeniyle Homo ergaster, Yunanca işçi çalışan anlamında adında, ayrı bir gruba dahil edilmişlerdir. Afrika'da Turkana Gölü yakınında ele geçen bir fosil, çocuk iskeleti, bu grubu temsil etmektedir. Bu fosile bulunduğu yerden dolayı Turkana çocuğu adı verilmiştir. Boy uzunlukları 130 ila 170 cm arasında değişmekte olup, beden yapısı günümüz insanı gibi ancak ondan daha güçlü ve kaba yapılıdır.
Homo erectuslar, Australopithecler ve Homo habilis'in tersine fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastladığımız ilk türdür. Fosil kalıntılarını Afrika'da Turkana Gölü, Asya'da Endonezya'nın Java ve Flores adalarında, Çin'de Zhoukodien mağarası ve Laos'ta, Gürcistan'da Dmanisi'de, Hindistan ve Pakistan ve Vietnam'a kadar geniş bir coğrafyada rastlanmıştır. Asya'da ele geçen ilk insan fosillerinin jeolojik yaşlarının ergasterlerin ilk örnekleriyle çakışması, Afrika dışına ilk göçün ergasterle, hatta onlardan daha erken bir dönemde gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.
Homo erectuslar yukarıdan aşağıya basık bir kafatası yapısına sahiptirler. Kafatasının en geniş yeri kafatasının tabanında yer almaktadır. Geriye doğru çıkıntılı bir art kafa kemiğine, güçlü ense tutunma kaslarına sahiptirler. Alınları basık ve geriye doğru eğilimli olup, kaş kemikleri siperlik gibi çıkıntılıdır. Geniş ve ileri doğru çıkıntılı bir üst yüze ve geniş bir buruna sahiptir. Çene ve dişlerinin biçimi günümüz insanınkine benzemekte olup daha iridir. Beyin kapasitesi 750 cm3 ile 1250 cm3 arasında değişmekte olup ortalama 1000 cm3 civarındadır.
Boy uzunluğu fosil kalıntılarının ele geçtiği gruplara göre de farklılık göstermektedir. Çin'de ele geçen fosillerde yaklaşık 155 santim olan boy, Java'dakilerde 170 santimdir. Güçlü beden yapıları Homo erectusların uzun mesafeli hareket etmeye uygun iskelet ve kas sistemine sahip olduklarını göstermektedir. Homo erectuslar alt paleolitik olarak adlandırılan eski taş çağı kültürünün üreticileridir. En yaygın alet tipini aşölyen adı verilen aletler oluşturmaktadır.
Zamanımızdan yaklaşık 1,5 milyon yıl önceye ait bu aletler üçgen ya da Badem biçimli taş baltalardan oluşmaktadır. Bu aletler kesme, parçalama, kazma, kazıma, yüzme gibi birçok amaç için kullanılmışlardır. Homerektusların çakmak taşı ve bazalt gibi sert taşların yanı sıra kemik, diş, boynuz, ağaç ve bazı bitkiler gibi doğada kolaylıkla bulunan birçok ham maddeden de yararlanarak alet ürettikleri bilinmektedir. Homerektusların ürettikleri aletleri avlamada kullandıkları, hatta avın grup halinde örgütlenerek yapıldığı saptanmıştı. Belki de Homerektuslarla ilgili en önemli kültürel gelişim ateşin kullanımıdır.
Isınmak, besinleri pişirmek ve hatta diğer canlılardan korunmak için son derece önemli olan ateşin kullanımı, Homo erectusların Avrupa'ya yerleşmesinden çok daha öncelere gitmektedir. Bilinen en eski ateş kalıntıları yaklaşık 1,5 milyon yıl öncesine ait olup Kenya'da ele geçmiştir. Çin'deki Zhoukodien'de kül tabakasıyla birlikte yanmış kemikler ve taşlar burada eski bir ocağın mevcudiyetini göstermektedir. Eldeki veriler Homo erectusların ateşi üretmeseler bile en azından 1 milyon yıldan bu yana ateşi kontrol altına alarak onu ısınma, beslenme ve korunma amacıyla kullandıklarını göstermektedir.
Sıra sizde 4. Sizce ateşin kullanımı Homo erectuslara ne tür avantajlar sağlamış olabilir?
Ateş doğada her zaman vardı. Ancak ilk defa Homo erectusların ateşi kendi konak yerlerinde bilinçli olarak kullandıklarına dair kanıtlar bulunmaktadır. Ateşin kullanımı her şeyden önce ısınmaya yaramış olmalıdır. Homo erectusların yaşadığı dönemde iklimin soğumaya başlamış olması belki de ateşin kullanılmasında bir etken olmuştur. Ateş, yırtıcı hayvanlardan korunmak konusunda da işe yaramış olabilir. Başarılı bir biçimde avcılık yapan Homo erectuslar ateş sayesinde etleri pişirerek yemişlerdir. Pişmiş etin sindirimi daha kolay olduğu için daha fazla et tüketip bol protein alabilmişlerdir. Pişmiş et sayesinde hem bol protein almak hem de çiğneme kaslarının küçülmesi beynin büyümesini olumlu yönde etkilemiştir. Ateşin başka bir etkisi de toplumsallaşma ile ilgili olabilir. Güneş battıktan sonra grup olarak bir arada sıcak ve ışık veren bir ateşin etrafında yırtıcı hayvanlardan korkmadan oturup o gün onlardan söz edilen bir ortam, iletişimin belki de dilin geliştiği yer olabilir. Kendisinden önceki türlere oranla daha narin bir çeneye, çiğneme kaslarına ve dişlere sahip olan Homo erectuslarda gözlenen bu tür değişimlerin besinlerin pişirilmesi ve hazırlanmasından kaynaklandığı öne sürülmektedir.
Çin'de ele geçen Homo erectuslardan yaklaşık 35'inin kafa taslarının alt kısımlarının kırılması, bunların insan eti yedikleri yönünde bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. İspanya'daki Atapuerca'da da benzer bulgulara rastlanılması, Homo erectus ve çağdaşlarının hemcinslerinin kemik iliği, beyin ve etlerini yediklerini göstermektedir. Afrika'da Bodo'dan ele geçen bir kafatasında kafa derisinin yüzüldüğüne ilişkin kanıtlar da mevcuttur. Yamyamlık, kanibalizm olarak da değerlendirilen bu davranışın beslenmeden çok ayin amaçlı olduğu kabul edilmektedir. Homo erectus'un iri beyni, alet üretimi, grup halinde avlanma, ateşin kontrolü gibi biyolojik ve toplumsal özellikleriyle çevrelerine başarılı bir şekilde uyarlandıkları ve gelişmiş bir iletişim sistemine sahip oldukları kabul edilmektedir.
Neandertal insanı, Homo neandertalensis.
İlk örnekleri 1848 yılında İspanya'da Cebeli Tarık'ta, daha sonra 1856 yılında Almanya'nın Neander Vadisi'nde bulunan fosiller, Almanya'daki buluntu yerinden hareketle Homo neandertalensis, Neandertal insan olarak isimlendirilmiştir. Neandertaller günümüzden önce 200 bin yıla ile yaklaşık 30 bin yılları arasında yaşamışlardır. Homo neandertalensis olarak tanımlanan bu türün yeryüzündeki dağılımı doğuda Özbekistan'dan, batıda Atlantik kıyılarına, kuzeyde Galler bölgesinden, güneyde Cebeli Tarık ve Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.
Güçlü bedensel özelliklere sahip olan neandertaller yukarıdan aşağıya basık, yanlara doğru genişlemiş iri bir kafa yapısına sahiptir. Beyni o kadar büyüktür ki ortalama 1550 cm3, günümüz insanının ortalamasından yani 1350 cm3'ten bile daha fazladır. Alnı modern insanınkinden daha basık, kaş kemerleri birbiriyle birleşik ve gözlerin üzerinde bir siperlik yapacak şekilde ileri doğru fırlaktır. Kafatasında dikkati çeken en belirgin özelliklerden biri art kafa kemiklerinin geriye doğru uzanan yumru şeklindeki çıkıntısıdır. Günümüzdeki insana göre geniş bir burnu mevcuttur. Alın ve üst çene kemiklerindeki sinüsleri geniştir. Neandertaller güçlü çiğneme kaslarına ve iri ön dişlere sahiptirler.
Bedensel yapıları açısından bakıldığında geniş ve kaslı omuzlar, kalın ense, güçlü kollar, kalın bacaklar neandertallerin ilk dikkati çeken özellikleridir. Erkekleri yaklaşık 170 cm, kadınları ise 150 cm boy uzunluğuna sahiptir. Gövde ve kollarına oranla kısa bacaklarıyla tıknaz bir beden yapısı göstermektedir. Neandertallerin bacak kemikleri hızlı bir koşma yeteneğine, elleri ise güçlü bir şekilde tutma, kavrama ve sıkma yeteneğine sahip olduklarını göstermektedir.
Orta Paleolitik dönem boyunca yaşadıkları saptanan Neandertal insanları taş, kemik, boynuz, diş ve ağaç gibi ham maddeleri kullanarak birçok alet üretmişlerdir. Ancak Neandertaller neredeyse kendileriyle özdeşleşmiş Musterian kültürü olarak da bilinen yonga aletlerle tanınırlar. Alt Paleolitik insanı gibi taş baltaları da kullanan Neandertaller, yongalardan geliştirdikleri kenar kazıyıcılar, ön kazıyıcılar, bıçaklar gibi taş aletler alet çeşitlerini geliştirmişlerdir. Kadın ve erkek arasında iş bölümünün var olduğu belirlenen Neandertaller, yaşadıkları alanları farklı işlevler için bölümlere ayırmışlar. Genellikle mağara ya da kaya altı sığınaklarına yerleşmek için tercih eden Neandertaller, bir alanı ocak için, diğer alanı işlik, bir diğer alanı ise çöplük olarak kullanmışlardır.
Besinlerinin çoğu etten oluşan Neandertaller bu ihtiyacını genellikle at, geyik, mağara ayısı, gergedan ve mamut gibi iri hayvanları avlayarak karşılamaktaydılar. Neandertallerin yalnızca avladıkları hayvanlarla değil, aynı zamanda doğal nedenlerle ölmüş hayvanların leşlerini de tükettikleri belirlenmiştir. Avcı ve toplayıcı olan Neandertaller, balık ve midye gibi denizel ve tatlı su hayvanlarını diyetlerine dahil ederek ilk tür olmuştur.
Kalın kaş kemikleri, gelişkin sinüsleri, geniş burunları ve iri beyni gibi morfolojik özellikleriyle Neandertallerin soğuk iklime uyarlandıkları bilinmektedir. Buzul çağında yaşamış olan Neandertallerin böylesi bir ortamda avladıkları hayvanların postlarını sarınarak giyindikleri tahmin edilmektedir. Yaralanma ve hastalıklar nedeniyle bakıma muhtaç olan insanların diğerleri tarafından bakımlarının yapıldığının ve beslendiklerinin saptanması Neandertallerin toplumsal örgütlenmelerinin ileri düzeyde olduğunu gösterir. Yaşlı, fiziksel olarak sakat, tamamen dişsiz Neandertal bireylerinin bulunması bu insanların bakımının üstlenildiğine işaret etmektedir.
Neandertaller ölülerini de gömmüşlerdir. Neandertaller açtıkları çukurlara ölülerin bacakları karına çekilmiş, elleri yüzün önüne gelecek biçimde bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonuyla gömmüşlerdir. Fransa'daki La Mosterière adlı buluntu yerinde 5 kişiden oluşan bir aile mezarlığı saptanmıştır. Kuzey Irak'taki Şanidar'da ölülerin yanına çiçek konulmuş, cesedin başının altına taş, yanlarına ise öte dünyada yiyeceği varsayılan etler bırakılmıştır. Bütün bu özellikler Neandertallerin ölümün anlamı ve öte dünya inancına sahip olduklarını göstermektedir. İsviçre'de Drahenloh mağarasında saptanan ayı kafa tasları ve geyik kemiklerinin özel bir şekilde düzenlenmesi bu grupta inanç sisteminin gelişmiş olduğunun bir diğer kanıtıdır. Gırtlak ve ağız yapısı nedeniyle günümüz insanı gibi konuşamadığı varsayılsa da biraz önce tanımlanan kültürel özellikleri ve toplumsal örgütlenmeleri dikkate alındığında birbirleriyle etkin bir şekilde iletişim kurdukları söylenebilir.
400 bin ila 200 bin yılları arasında Almanya'da ve İngiltere'de Swascombe'de Homo heidelbergensis adıyla anılan türe dahil edilen fosiller bulunmuştur. Hem Homo erectus'ların hem de Homo sapiens'lerin özelliklerine sahip olduğu için bu tür gelişmiş Homo erectus ya da arkaik Homo sapiens olarak da bilinmektedir. İspanya'da Atupayarsa'dan ele geçen ve yaklaşık 780 bin yıl öncesine tarihlendirilen fosillerse Homo antecessor adı verilen başka bir tür olarak tanımlanmıştır. Bu türlerden Homo antecessor, Neandertal ve Homo erectus'un özelliklerinin bir mozaiğini sunmasıyla Neandertallerin kökenine yerleştirilmektedir.
Neandertal fosilleri üzerinde yürütülen DNA analizleri, Neandertal insanın günümüz insanından tamamen farklı bir genetik yapı sergilediğini, bu insanlardan günümüz insanına genetik aktarımın olmadığını ortaya koymuştur. Bu analizler Homo neanderthalensis'in 690 ile 550 bin yıl önce günümüz insanına doğru ilerleyen evrim çizgisinden tamamen ayrılmış farklı bir tür olduğunu göstermiştir.
Genetik araştırmalardan elde edilen bulgulardan hareketle günümüz insanlarının tamamının 200 ila 100 bin yıl önce Afrika'da yaşamış ortak bir ataya sahip oldukları düşünülmekte ve Neandertallerin günümüz insanına doğru ilerleyen evrim çizgisinden daha önce ayrılan bir tür olduğu anlaşılmaktadır. Buzul çağına özgü soğuk iklime uyum sağlayan Neandertaller, buzulların kuzeye çekilmesiyle birlikte yaklaşık 40 bin yıl önce kuzeye doğru hareket eden Homo sapienslerle aynı yaşam alanlarını paylaşmaya başlamışlardır. Alet teknolojisi, konuşma yetisi, iletişim, sanat, karmaşık düşünce sistemi gibi bakımlardan daha gelişmiş olan Homo sapienslerle giriştikleri biyolojik savaşı kaybederek yerlerini bizim doğrudan atamız olan Homo sapienslere bırakmışlardır.
Homo sapiens.
Modern insanın kökeniyle ilgili tartışmalar, Neandertal fosillerinin gün ışığına çıkarıldığı 19. yüzyıla kadar uzanmakla birlikte günümüzde yürütülen tartışmalar temelde iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki günümüz insanlarının DNA'ları üzerinde yürütülen çalışmalara dayanmaktadır. Son zamanlarda yaşayan insan topluluklarının DNA yapıları üzerinde yürütülen genetik araştırmalar günümüz modern insanlarının kökeninin ortak bir ata olduğuna işaret etmektedir. Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın Doğu, Avustralya yerlileri ve Yeni Gine topluluklarından alınan mitokondriyal ya da sitoplazmik DNA'lar üzerinde yürütülen çalışmalar günümüzde yaşayan insanların tamamının kökeninin Afrika kıtası olduğunu ortaya koymuştur.
Yalnızca ortak ata ve bunun hangi bölgede yer aldığı değil, aynı zamanda bu ayrımın ne zaman gerçekleştiği de moleküler saat olarak bilinen yöntemle belirlenmeye çalışılmaktadır. Mitokondriyal DNA'nın her bir milyon yılda %2 ile 4 arasında mutasyona uğradığı ön kabulünden hareket eden bu çalışmalar, günümüz insanların 140 bin ile 290 bin yıl öncesinde Afrikalı bir ortak atadan türediğini göstermektedir. Mitokondriyal DNA'nın yalnızca kadınlar tarafından aktarılması ve genetik kodunun erkeklerinkiyle karışmaması nedeniyle ortak ata mitokondriyal Havva olarak adlandırılmıştır. Ancak bu çalışmalar yalnızca mDNA'lar üzerinde değil, aynı zamanda Y kromozomları üzerinde de gerçekleştirilmiş ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Chris Stringer ve arkadaşları tarafından savunulan tek merkezli evrim hipotezi ve buna bağıntılı Afrika'da oluş hipotezi, Homo sapiens'in Afrika'da küçük ve izole bir grupta evrimleştiğini, daha sonra hem kıtada hem de Asya ve Avrupa gibi dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan diğer türlerin, gelişmiş Homo erectus'lar, Neandertaller, Antikesorlar ve Heidelbergensisler gibi yerini aldığını varsaymaktadır. Diğer olası nedense birbiriyle karşılaşmış olan iki ayrı tür içerisinde anatomik açıdan modern Homo sapienslerin avcılık ve toplayıcılık, barınma, kaynakların kullanımı gibi konularda diğerlerinden üstün olmasıdır.
Moleküler çalışmaların bulguları ve bunların antropolojik çalışmalardan elde edilenlerle desteklenmesi sonucunda oluşturulan tek merkezli görüşe karşı Milford Wolpoff, Alan Thorne ve Wu Xinqi gibi araştırmacıların fosillerin morfolojik özelliklerine dayalı karşılaştırmalı çalışmalarına göre modern insan gruplarının bulundukları bölgelerde birbirlerinden bağımsız olarak evrim geçirmişlerdir. Çok merkezli evrim olarak bilinen bu hipotezde Homo erectus ve Homo sapienslar arasındaki morfolojik benzerliğin bu insanların bölgesel evriminin ürünü olabileceği, birbirini izleyen fosil gruplarının yerel evrimleşmesinin sonucu olduğu kabul edilmektedir.
Morfolojik özellikleri büyük oranda bizlere benzeyen modern Homo sapienslerin evrim sahnesine çıkmasıyla birlikte, biyolojik açıdan pek çok çevreye uyum sağlanmış ve kültürel açıdan da önemli bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Üst paleolitik dönemde yaşayan insanların morfolojik özelliklerinden ziyade onların geliştirdikleri kültürel özellikler insan evrimi açısından oldukça dikkat çekicidir. Neandertallerin orta paleolitikte geliştirdikleri yonga aletlerin yoğunlaştığı Musterian kültür yerine Homo sapiensler üst paleolitikte dilgilerin yoğunlaştığı kültürler oluşturmuşlardır.
Dilge teknolojisiyle üretilen aletlerde çekirdekten daha fazla kesici alet elde edilmekte ve daha az malzeme israfı gerçekleşmektedir. Üst paleolitik insanları dilgilerin yanı sıra kenar kazıyıcılar, uçlar, kargı, mızrak, olta, zıpkın, defne yaprağı biçiminde aletler, deliciler gibi çok sayıda alet üretmişlerdir. Aletler arasında kemik ve fil dişinden yapılan olta ve zıpkınlar ilk kez bu dönemde karşımıza çıkarken, ok ve yayın da bu dönemde ortaya çıktığı belirlenmiştir.
Kemik ve diğer hayvan kanıtlarını da kullanan Homo sapiensler, hayvan kemiklerini ıspatula, bardak, pipet gibi kullanmışlar, hayvanların derilerindense giysiler üretmişlerdir. Mağaraların karanlık köşelerini aydınlatmak için taş ve kemikten kandiller üretmişler, yakmak için hayvansal yağlar kullanmışlardır, barınaklar yapmışlar, oldukça karmaşık silahlar geliştirmişlerdir. Bunlar arasında mızraklar, mızrak uçları, kargılar, hayvan tuzakları ilk akla gelenlerdir. Üst paleolitik dönem insanları belirli işler için özelleşmiş aletler üretirken alet yapan aletler de bu dönemde yaygınlaşmıştır. Homo sapiensler ağaçları ısıtarak uçlarını sertleştirmiş ve kargı olarak kullanmışlar. Taşları ise ısıtarak daha kolay işlenebilir hale dönüştürmeye başlamışlardır.
Genelde kayı altı sığınaklarda ya da mağaraların ağız kısımlarında yaşayan Homo sapienslerin konaklayabilmek amacıyla duvarlar ördükleri, yaşam alanlarının üzerine hayvan kemikleri, çalılar, deri gibi malzemelerle kapattıkları, dolayısıyla ilk konutları ürettiklerini görmekteyiz. Üst paleolitik dönemde kaynaklarından yüzlerce kilometre uzakta saptanan amber ve deniz kabukları gibi takılar, kaynaklarından uzak noktalarda saptanan silahlar ile ham maddeler, grupların uzak mesafelere yer değiştirmesinin ya da karşılıklı madde değişiminin diğer bir deyişle ilkel ticaretin bu dönemde mevcut olduğuna işaret etmektedir.
Modern Homo sapienslerle birlikte karşımıza çıkan en etkileyici arkeolojik buluntular, onların inanç sistemlerini ve değerlerini yansıtan heykelcikler ve mağara resimleridir. Mağara resimleri Orta Avrupa'da 150'den fazla mağarayla tanınmaktadır. Mamut, geyik, yaban atı, domuz, bizon gibi hayvanların sıklıkla resmedildiği mağara duvar resimlerinin çizilmesi için genellikle karanlık ve kuytu bölgeler tercih edilmiştir. Demir oksit, mangan oksit ve kalsiyum karbonat gibi kimyasal maddelerden elde ettikleri kırmızı, siyah ve beyaz rengin yaygın bir şekilde kullanıldığı duvar resimlerinin dinsel ve büyüsel nedenlerle yapıldıkları yaygın bir şekilde kabul görmektedir. İlk Venüs heykelcikleri de bu dönemde yapılmıştır. Bunlar arasında Willendorf ve Dolny Vestonike heykelcikleri oldukça ünlüdür.
Genellikle kadınların göğüs, karın ve kalça bölgelerinin abartılarak temsil edildiği bu heykelcikler, kemik, fil dişi, taş ve kilden üretilmiştir. İnsan heykelciklerine ek olarak kuğudan ata kadar birçok hayvanın heykelcikleri de yapılmıştır. Süslenmek amacıyla kullanılan takılarda üst paleolitik dönemde karşımıza çıkan kültürel uygulamalar arasında yer almaktadır.
Modern Homo sapiensler gelişmiş morfolojik, davranışsal ve kültürel özellikleriyle yeryüzünün birçok bölgesine yayılmışlardır. Yaklaşık 40 bin yıl önce Güneydoğu Asya ile Avustralya arasında yer alan adalardan da yararlanarak sallar aracılığıyla Avustralya kıtasını iskan eden Homo sapiensler 20-12 bin yıl önce buzullar nedeniyle deniz seviyesinin düşmesi ve Bering Boğazı'nın buzlarla kapanmasından yararlanarak Amerikan kıtasını iskan etmeye başlamışlardır.
Özet.
Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir?
Evrim düşüncesi Charles Darwin'e atfedilip onunla birlikte anılmakta ise de bu düşüncenin temeli doğa filozofları olarak da bilinen antik çağ düşünürlerine kadar uzanmaktadır. Anaximandros ve Anaximenes'in hayatın ilk öğesini açıklamaya çabaları, Aristoteles ve Linne'nin canlıları sınıflama girişimleri, Cuvier'in dünyanın yaşı ile ilgili düşünceleri, Lamarck'ın kazanılan karakterlerin kalıtıma dayalı canlılardaki değişimi açıklayan kuramı, evrim düşüncesinin temelini atan fikirlerden bazılarıdır. Doğadaki canlıların çeşitliliği, bunların yaşadıkları çevrelere uyarlanması, tür içi ve türler arası yaşam mücadelesini gözlemleyen Darwin, canlılardaki değişim için anahtar rolün doğal seçilim olduğu sonucuna ulaşarak evrim düşüncesini kuram haline dönüştürmüştür. Bu nedenle evrim kuramı ile Darwin özdeş hale gelmiştir.
Primatların evrimi nasıl olmuştur?
Prosimianları, eski ve yeni dünya maymunlarını, kuyruksuz büyük maymunları ve insanı içine alan primat takımı, yeryüzünde ilk kez Paleosen olarak adlandırılan 3. zamanın ilk evresinde görülmeye başlar. Eosen döneminde prosimianlar yaygınlaşırken günümüz eski ve yeni dünya maymunlarının ataları Oligosen dönemde karşımıza çıkar. El ve ayaklarında 5 parmağı bulunan iri beyinli ve ağaç hayatına uyarlanmış olan bu canlılar, kuyruksuz büyük maymunların ve insanların atasal kuşağında da yer almaktadır. İnsan ailesine ilişkin ilk fosiller Miyosen adı verilen dönemde Afrika'da karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemin ortalarında ise Anadolu'nun da içinde yer aldığı Avrasya'ya yayılarak çeşitlenen hominoidler insan ve insansıların kökenini oluşturmuşlardır.
İlk hominidler ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?
İlk hominidler veya insansılar Afrika kıtasında yaklaşık 7 milyon yıl önce ortaya çıkmışlardır. İlk insansılar Afrika'nın doğusunda güney-kuzey doğrultulu olarak uzanan Rift Vadisi'nin çevresindeki alanlarda rastlanan Australopithec'lerdir. Dik duruşa dayalı bir hareket sistemine sahip olmasına karşın küçük beyinleri, iri çene ve dişleri, uzun kolları ve eğik parmakları gibi özellikleriyle Australopithec'ler alet üretmeye yetisinden uzak görünmektedirler. Bu nedenle insan cinsine dahil edilmemekte, hominid yani insansı olarak anılmaktadırlar.
İnsan nasıl, ne zaman ve nerede evrimleşmiştir?
Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce iri beyni, küçülmüş çene ve dişlere sahip olan, dahası yontuk çakıl kültürü olarak da adlandırılan taş aletleri üreten Homo habilis ve Homo rudolfensisler bilinen ilk insanlardır. Yani Homo cinsinin ilk üyeleridir. İnsan, Homo cinsine dahil edilen bu türler Homo ergaster ve Homo erectus'a evrimleşerek Afrika dışına yayılmışlardır. Avlanmayı bilen ve ateşi bilinçli olarak kullanan bu insanlar, el baltalarının yaygın olduğu alt paleolitik kültürleri de yaratmışlardır. Homo antecessor ve Homo heidelbergensisler tarafından da sürdürülmüş bu alet yapma biçimi ya da kısaca alet kültürü ancak Neandertal olarak adlandırılan insanlarca orta paleolitik dönemde değişmiştir. Mağarada yaşayan Neandertaller yonga aletleri üretmişler, ölülerini gömmüşler ve hayvan postlarına giyinmişlerdir.
DNA analizleriyle körelmiş bir evrimsel dal olarak kabul edilen Neandertallere karşın 200 bin yıl önce ortaya çıkan Homo sapiensler doğrudan atamız olarak kabul edilmektedir. Dilgi aletler, olta, zıpkın, mızrak, ok ve yay gibi birçok aletin gündelik yaşamda kullanılmaya başladığı üst paleolitik kültürünü yaratan Homo sapiensler ayrıca mağara resimleri, Venüs heykelcikleri, takılar gibi objelerle estetik eserler de üretmişlerdir. Bu nedenle yalnızca biyolojik değil, düşünsel açıdan da günümüz insanına benzerlik gösterirler.
Kendimizi sınayalım.
Soru 1. Mikro evrim nedir? A. Küçük bir popülasyonda ortaya çıkan değişimlerdir. B. Genetik yapıda bir kuşaktan diğerine ortaya çıkan değişimdir. C. Genetik yapıda ortaya çıkan ve çok yavaş ilerleyen evrimsel değişimlerdir. D. Yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlayan evrimsel süreçtir. E. Küçük, sınırlı bir bölgede ortaya çıkan evrimsel değişimlerdir.
Doğru yanıt B seçeneği. Genetik yapıda bir kuşaktan diğerine ortaya çıkan değişimdir. Yanıtınız doğru değilse giriş başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Canlıların ilk sınıflandırma denemesini hangi düşünür gerçekleştirmiştir? A. Thales, B. Herakleitos, C. Anaximandros, D. Aristoteles, E. Platon.
Doğru yanıt D seçeneği. Aristoteles. Yanıtınız doğru değilse evrim düşüncesinin gelişimi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Yaşadıkları çevreye en iyi uyarlanan canlıların hayatta kalması, uyarlanamayanlarınsa ölmesi ya da elenmesiyle devam eden sürece ne adı verilir? A. Doğal seçilim, B. Yapay seçilim, C. Gen akışı, D. Transformizm, E. Adaptasyon.
Doğru yanıt A seçeneği, doğal seçilim. Yanıtınız doğru değilse, evrim düşüncesinin gelişimi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. Bir organizmanın genetik kodunda meydana gelen hataya ne adı verilir? A. Varyasyon, B. Rekombinasyon, C. Mutasyon. D. Otomasyon. E. Genetik sürüklenme.
Doğru yanıt C seçeneği. Mutasyon. Yanıtınız doğru değilse, evrim düşüncesinin gelişimi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. Primat benzeri memeliler, Senozoik çağın hangi evresinde ortaya çıkmışlardır? A. Miyosen, B. Oligosen, C. Eosen, D. Pleistosen, E. Paleosen.
Doğru yanıt E seçeneği, Paleosen. Yanıtınız doğru değilse, primatların evrimi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. Hangisi Australopithecus türlerinden biri değildir? A. Africanus, B. Afarensis, C. Bahrel Ghazali, D. Erectus, E. Anamensis.
Doğru yanıt D seçeneği, Erectus. Yanıtınız doğru değilse, ilk hominidler başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. İki ayak üzerinde dik yürüyen primatlar hangi isimle anılmaktadır? A. Prosimian, B. Anthropoid, C. Hominid, D. Hominoid, E. Homo.
Doğru yanıt C seçeneği, Hominid. Yanıtınız doğru değilse, ilk hominidler başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. İsmi becerikli, yetenekli insan anlamına gelen homo cinsinin ilk üyesi yani ilk insan türü dinleyeceklerinizden hangisidir? A. Homo habilis, B. Homo ergaster, C. Homo erectus, D. Homo antecessor, E. Homo neanderthalensis.
Doğru yanıt A seçeneği, Homo habilis. Yanıtınız doğru değilse ilk insanlar başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Homo erectuslar adlı türe ait en önemli kültürel gelişme sıralayacaklarımızdan hangisidir? A. Taş aletler yapmak. B. Ateşin kullanımı. C. Mağara resimleri yapmak. D. Köyler kurmak. E. Hayvanları evcilleştirmek.
Doğru yanıt B seçeneği. Ateşin kullanımı. Yanıtınız doğru değilse ilk insanlar başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. İsmini 1856 yılında bulunduğu Almanya'daki bir vadiden alan buzul çağı insanı hangi isimle anılmaktadır? A. Homo antecessor, B. Homo sapiens, C. Homo erectus, D. Homo heidelbergensis, E. Homo neanderthalensis.
Doğru yanıt E seçeneği. Homo neanderthalensis. Yanıtınız doğru değilse İlk insanlar başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Çocukluk döneminin kökeni.
Zerensay Alemseged'in iki bebeği var. Biri zamanın büyük bölümünü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki sıcak bir bungalovda annesinin kollarında geçiren Alula. Diğeri ise 3.3 milyon yıl boyunca kum taşında saklı kalan ve Etiyopyalı uzman Zerensay'ın ekibiyle birlikte kalıntılarını keşfederek özenle gün ışığına çıkardığı 3 yaşındaki bir kız çocuğu. İnsanın en derin köklerinden gelen bu bebeğin yeniden doğumu çok uzun bir sürede ve yavaş yavaş gerçekleşti.
Bu keşfede böylesi eski dönemlere ait bebek fosillerinin tamamı bir bebek bezine sığacak kadar az sayıdaydı. Bu yeni buluntu sadece eski dönemlere ait en yüksek sayıda parçası ortaya çıkarılan bir bebek değil. Aynı zamanda Australopithecus afarensis'e ait olasılıkla en iyi derecede korunmuş fosil. Fosiller arasında en büyük üne sahip olan ve 1974'te keşfedilen Lucy adlı 3.2 milyon yaşındaki erişkin dişi de yine aynı türün üyesi. Lucy'nin aksine bu bebeğin bir ayağı ve parmakları var. Gövdesi ise bir bütün halinde duruyor. Zerensay ama ikisi arasında en etkileyici fark diyor bu bebeğin bir yüzünün olması.
Bu küçük kemik yığını homininler adıyla anılan insanların ve insanların atalarının evriminde anahtar niteliği taşıyan bir olayın bağımlı olarak yaşadığımız ve büyük beyinlerimizin geliştiği çocukluk döneminin başlangıcının bir kanıtı olabilir. Australopithecus afarensis üzerinde uzmanlaşan araştırma ekibinde görevli Bill Kimball, bu bulgunun başlıca önemi bir bütün halinde olmasının yanı sıra bu türün yaşam tarzı ve nasıl geliştiği konusuna ışık tutacak olması diyor. Kaynak Sloan, 2006 Kasım, Çocukluk Döneminin Kökeni, National Geographic, Türkiye, sayfa 178.
Ünite destek bilgileri.
Fosil, geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntıları veya izleridir. Taşıl olarak da bilinmektedir.
Biyolojik uyarlanma. Canlıların hayatlarını ve türlerinin devamını sağlamak için yaşadıkları çevreye biyolojik ve davranışsal olarak uyum sağlamaları sürecidir.
Tür. Doğal koşullar altında çiftleştiklerinde üreme kapasitesine sahip yavrular doğurabilen canlı grubudur.
Cins. Benzer uyarlamalara sahip benzer türlerden oluşan taksonomik bir birimdir.
Taksonomi. Canlıların sınıflandırılmasıdır.
Transformanizm. Canlıların yapılarının sabit değil, değişebilir olduğu görüşüdür.
Doğal seçilim. Yaşadıkları çevreye en iyi uyarlanan canlıların hayatta kalması, uyarlanamayanlarınsa ölmesi ya da elenmesiyle devam eden süreçtir.
Yapay seçilim. Canlıların istenilen özelliklerinin seçilerek üretilmesi, böylece arzu edilen niteliklere sahip ürün elde edilmesidir.
Gen havuzu. Bir neslin üyeler tarafından bir sonraki nesne aktarılabilecek genlerin toplamıdır.
Hominid, insan ailesini temsil etmektedir. Yaşayan ve nesli tükenmiş insan ve insansıları içermektedir. Hominin de denilmektedir.
Hominoid, primatlar takımı içerisinde bir üst ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir.
Primat, yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunların, kuyruksuz büyük maymunların ve insanı kapsayan memelilerin bir takımıdır.
Dik yürüme. İki ayak üzerinde dik duruş pozisyonu ve buna dayalı hareket sistemi.
Beyin hacmi. Beynin kafatasında kapladığı toplam hacim, beyin kapasitesi de denilmektedir.
Rift Vadisi. 8 milyon yıl önce oluşan, Mozambik'ten başlayarak Kızıldeniz'in batı kıyısında devam eden 5600 kilometre uzunluğundaki bir vadidir.
Paranthropus, Antrolopithecus'ların Aethiopicus, Robustus ve Boisei olmak üzere özelleşmiş kaba yapılı türlerinin dahil edilmesiyle oluşturulan ayrı bir cinstir.
Oldowan kültürü, taşın bir kenarının kırılarak elde edilen taş aletlerdir.
Kaş kemeri, yüzde kaşların bulunduğu yerdeki kemik bölümüdür.
Aşölyen, el baltalarını içeren taş alet topluluğudur. Fransa'daki buluntu yeri Saint-Acheula-Atfen adlandırılmıştır.
Yamyamlık, bir insanın diğer bir insanın ya da insanların etini yemesidir.
Çok merkezli evrim, modern insanın kökeninin 2 milyon yıl öncesinde olduğunu, Homo erectusların bölgesel olarak evrimleşerek bu bölgelerde yaşayan modern insanlara dönüştükleri hipotezidir.
Afrika'da oluş. Modern insanın Afrika'da evrimleşerek yeryüzüne yayıldığını tanımlayan hipotezdir.
Tek merkezli evrim. Genetik araştırmalarla günümüzde yaşayan bütün insanların tek bir kökene sahip olduğunu tanımlayan hipotezdir.
Moleküler saat. Mutasyonların ortaya çıkmasına ve birikimine dayalı olarak türlerin birbirlerinden ayrıldığı zamanın belirlenmesidir.
Dilgi. Uzunluğu genişliğinin en azından iki katı olan taş aletlerdir.